Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Bilinç'te bugün Yankı Yazgan konuğumuz, ama benim tanıtmama gerek yok. Siz lütfen yapın. Açık Radyo'da sayısız programda beraber olduk kendisiyle. Ama siz tanıtımını yaparsanız lütfen.
Tamam, tabii. Aslında benim de tabii tanıtmama gerek yok. Herkes bilir Yankı Yazgan'ı. Daha önce Açık Bilinç'te de konuk olmuştu. Hoş geldin Yankı, öncelikle.
Hoş bulduk Güven, merhaba.
Merhaba Yankı, hoş geldin.
Merhaba Ömer.
Yankı Yazgan, psikiyatrist, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de profesör. Aynı zamanda Yale Üniversitesi'nin çocuk çalışma merkezinde de öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimi Bornova Anadolu Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Ege Tıp Fakültesi, Marmara Tıp Fakültesi ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi diye gidiyor. Çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi üstüne uzman, herkesin bildiği gibi popüler bilim temelli yazı ve kitapları da var. Tabii bunun yanı sıra işte pek çok ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergide makalesi ve kitap bölümleri de var. Yeniden hoş geldin diyerek başlayayım programa Yankı. Bir de bu programda nöroçeşitlilik konusunu ele almak istiyoruz. Bu programın ilhamını veren de bana işte bir süre önce Hollanda'dan yazan bir Açık Radyo dinleyicisi Taciser Sevinç oldu. Kendisine de teşekkür edeyim. Nöroçeşitlilik son zamanlarda çok üstünde konuşulan bir kavram haline geldi. Üniversitelerde de mesela sürekli olarak rastlıyorum. Halbuki işte ne bileyim bir 15 sene öncesinde, 20 sene öncesinde duymamıştım. İstersen buradan başlayalım. Bize anlatır mısın? Nöroçeşitlilik nedir ve bir psikiyatrist niye nöroçeşitlilik konusuyla ilgilenir?
Öncelikle teşekkürler ağırlama için. Ben mutluyum Açık Radyo'da tekrar bir programda yer aldığım için. Bu nöroçeşitliliği konuşmak için de bence Açık Bilinç programı da çok iyi bir platform oluşturuyor. Şöyle ben yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ben aslında nöroçeşitliliğin tam karşısında sayılan medikal modelle çalışan, yani çalışmanın çok büyük bölümü en azından o model çerçevesinde görülebilir. Diğer yandan biraz merak, biraz öğrenme arzusuyla konuyu inceliyorum. Artı çalıştığım klinik yönetimlerinde, klinik takiplerinde rol aldığım binlerce insanın hayatına bir bakış açısı getirdiği için nöroçeşitlilik bir anlamlı bir kavram. Belki yani bilmiyorum sen aynı zamanda nöroçeşitliğin bir parça felsefe, sosyoloji ve politika gibi alanlarla da ilgisi aslında doğrudan doğruya bizim uygulama alanımızın dışında da bir kısmı var. O nedenle hani bu konunun uzmanı sayılacak birisi değilim ama meraklı bir okuyucusu ve bir parça da bu konuda tartışmayı seven birisiyim yani öyle diyelim. Birçok açıdan mesela ben şeyi merak ederim sana bunu doğuran, bu tartışma fikrini doğuran Taysar Hanım'ın aklına nasıl düşmüş bu programı ele alma gerekliliği, mesela bu programda ele alma gerekliliği. Belki o bize bir ipucu olur. İnsanlar neyi merak ediyorlar nöroçeşitlilikle ilgili?
Şimdi tamam, iyi bir soru. Nöroçeşitlilik konusuyla ilgisi sanıyorum işte dikkat bozukluğu teşhisleriyle falan alakalı olarak gelmiş. Hı hı. Bu da senin uzman olduğun bir konu. Hı hı. Ben şimdi nöroçeşitlilikten şöyle bir şey anlıyorum. Aslında doğru mu anlıyorum, onu sorarak başlayayım. Hepimizin, hı hı, beyni iyi kötü birbirine benziyor anatomik olarak. En azından işte ne bileyim bir beyin cerrahı ameliyat yapmak için bir kişinin beynini açtığı zaman İşte temporal lobu nerededir, preforantal korteksi nerededir filan hep nereye bakacağını biliyor. Çünkü işte hepsi aynı yerlerde. Çünkü hepimizin iyi kötü nasıl işte bir yüzünde iki gözü, bir burnu, iki kulağı filan varsa bunun gibi bir anatomik benzerlik söz konusu. Ama aynı zamanda da hiçbirimiz birbirimize tam benzemiyoruz. Yani bir takım farklılıklarımız da var. Beyinde de bu tür farklılık var ya da nöral olarak da bu tür bir çeşitliliğe sahibiz diye anlıyorum. Bu anatominin ötesine geçen işte fizyolojik, psikolojik, kimyasal farklardan da kaynaklanıyor diye anlıyorum. Ve bunun işte yarattığı bazen sorunlar oluyor dikkatle ilgili sanki. Bazen işte senin de dediğin gibi daha geniş bir çerçeveye yayılan, sosyolojide, felsefede tartışılan bir takım konular oluyor. Nöroçeşitlilik sanki böyle bir şeymiş gibi geliyor ama psikiyatri nöroçeşitliliğe nasıl bakıyor?
Yani şöyle bir şey, bir kere çıkış noktalarına belki baktığımız zaman 90'ların sonu, 2000'lerin başı gibi tarihlenebilir. Birkaç farklı söylenen şeyler var ama en çok otizm ve diğer otizm gibi engellilik literatüründe yeri olan ama aynı zamanda nörogelişimsel bozukluk olarak tıbbi literatürde tanımlanan durumla ilişkili olarak okuduğunuzda veya konuştuğunuzda ortaya çıkan bir kavram nöroçeşitlilik. Dille ilgili bir yanı var. Yani nasıl bir dil kullanacağımızda örneğin işte engellilik, özürlülük, kusurluluk, sakatlık gibi değişik kavramların ya da kelimelerin kullanımının doğurduğu pürüzlerle ilişkili bir yanı var, bir dil yanı var. Birincisi bir tanılama sistemlerinin durumu insanların farklılıklarını ya da başkalıklarını doğru açıklamadığı hatta o kişilerin aleyhine durumlar doğurabildiğine ilişkin görüşlerden kaynaklanan bir yanı var. Bir başkası da bana bugünkü programa hazırlanırken okuduğum ilginç kaynaklardan birisi aslında bir kuşak farkının getirdiği bir kavram olarak da görenler var nöroçeşitliği. Yani örneğin otizmli çocukların anne babaları çocuklarının bu problemden kurtarılması için emek sarf ederken değişik yöntemlerle bu çocuklar büyüdüklerinde yani işte ne bileyim 80'lerde 90'larda çocuk olanlar büyüdüklerinde kendilerinin oldukları gibi kabul edilmesi ve farklılıklarının bir başkalık olarak değil bir toplumsal çeşitliğin içerisinde hani biyo çeşitlilik gibi hatta bir önemi ve anlamı olan bir durum gibi görülmesi gerektiği düşüncesiyle böyle bir kavrama sahip çıkanlar var. O nedenle hani bunu mesela ben hazırlanırken hatta ya bunu yazılı olarak bir şey yazsak daha iyi anlaşılacak. Bu radyo programının sağından, solundan, ortasından dinleyenler tarafından yanlış anlaşılma korkusu da içime geldi. Çünkü burada büyük tartışmalar oluyor. İşte ayrımcılıkla suçlamalar var. Veya ableism diye ne deniyordu? Sağlamcılık değil mi?
Evet.
Açık radyoda da zaman zaman kullanılan bir kavram. Yani bir üstünlük, alttalık şey meselesi olarak da görülüyor. Sanırım bu şuna gidiyor. Yani engellilik kavramı, tabii disability İngilizce'deki gibi engellilik kavramı... Aynı zamanda mesela yeti eğitimi diye bir kavram da kullanılıyor. Yani bir problem var. Beynimizin işleyişiyle ilgili ya da bir farklılık var. Ben ona problem diyorum doktor olarak ya da bana gelen kişi onu bir problem olarak görüyor. Ama diyelim beynimizin işleyişi nedeniyle doğan ve başka birinin yaptıklarını, yapabildiklerini yapmamıza engel olan durumlar aslında diye düşünebiliriz. Ve bu durumları mesela engellilik konusuna sosyal bir bakış açısı içindeysen birisi diyor ki benim bana ait engel şu nedenle bir engele dönüşüyor. Çünkü toplum bunun benim için bir engel olmaktan çıkması için gerekeni yapmıyor. Yani örneğin benim tekerlekli iskemlemle bir yere, bir salona giremeyişim bana ait bir engel değil. Bana buradaki bu binayı yapan kişinin oluşturduğu, yarattığı bir engel. Çok genel bir örneği veriyorum. Bir bu bakış açısı var. Öbür uçta da kişiye ait özellikler nedeniyle, yani yapısal, biyolojik genellikle özellikler nedeniyle bu durumun ortaya çıktığı ve o biyolojik özellikleri değiştirerek bu durumun giderilebileceği şeklinde olan bakış açıları var. Nöroçeşitlilik kavramı daha ziyade sosyal modele yakın olarak doğmuş bir şey. Yani bizde bir problem yok, bunu bir problem haline dönüştüren toplum perspektifine daha yakın olarak doğmuş ama zaman içinde bir evrimde geçirmiş. Belki onu konuşma ilerledikçe, hani monolog olması diye şey yapıyorum. Bilmiyorum, bu
Tamam.
dediklerim bir mana nasıl taşıyor?
Evet, benim de gördüğüm kadarıyla Amerika'da nöroçeşitlilik konusunun tartışılması bunun bir engellilikten ziyade bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Şimdi nöroçeşitlilik mesela genellikle dikkat bozukluklarıyla birlikte tartışılan bir konu. İşte dikkat bozukluğu nedir? Bu senin alanın. Yani ben de mesela bildiğim kadarıyla bir dikkat bozukluğu yok ama dikkatimi daha uzun süreler bir yere teksif edebilmem mümkün olsa doğrusu bunu isterdim. Çünkü işte bir şey okumam gerekiyor. Biraz sıkıcı ya da teknik de bir şey. 15 dakika sonra sıkılıyorum. İşte bir tuvalete gitmek istiyorum, gidip bir çay koyuyorum falan. Halbuki mesela dünyada başka hiçbir şey olmuyormuş gibi sanki 3 saat boyunca kesintisiz bunu okuyabilsem ve dikkatim hiç dağılmasa doğrusu tercih ederdim. Öte yandan işte 5 dakikada bir dikkati dağılan insanlar, bir işi bir türlü yapamayan, aynı anda 5-6 şeyle ilgilenmek hissini sürekli duyumsayan insanlar filan belki daha zor. Yani bu nöroçeşitlilik yelpazesinin herhalde bir parçasını oluşturuyorlar ama daha zor bir hayatları var. Sen de mesela bu tür şeyleri, bu eğer bir bozukluk gibi gözükecekse İşte çeşitli şekillerde tedavi etmeye de çalışıyorsun diye anlıyorum. Sanki
Doğru.
psikiyatrinin
Böyle psikiyatride bu tür mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diye bir problem tanımı var. Ve diğer yandan diyoruz ki birçok hasta, özellikle çocuk ve genç alanında çalıştığımızda, nörogelişimsel diye hatta tanımlıyor bu tür alan sorunları. Aslında normallik denen durumla ya da tipiklik denen durumla anormallik ya da atipiklik denen durum arasında bir devamlılık var. Devamlılık şöyle bir şey. Yani normal bir yerde bitip anormal bir yerde tam başlamıyor aslında. Aradaki geçişler bağlamlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin uyurken bir dikkat bozukluğu yaşamıyorsun. Dikkat bozukluğu olanlara özgü bir uyku problemi var aslında. Ama ya da bir kitap okumuyorsan diyelim, atıyorum, ya da zor bir kitap okumuyorsan, sıkıcı bir kitap okumuyorsan dikkatinle ilgili bir zorunu yaşamıyorsun. Ama aynı kişi başka bir alanda ilgisini çekmeyen ya da onun bir görevse sorumluluk alanı taşıyan bir nitelikte bir durumda dikkat sorununu yaşıyor. O zaman bu bağlamsallık, birçok kişi diyor ki yani nasıl bir problem bu? Yani burada var, orada yok. Burada kategorik tanımlamayla psikiyatrideki kategorik ve boyutsal tanımlama diye iki tanımlama sistemi var. Yani bu kategorik tanımlama bu budur, diğeri de bu değildir şeklinde yaptığımız tipte tanımlamalar olabiliyor bazen. Bazen de bu bir devamlılık gösterme derken kastettim. Örneğin boy devamlılık gösteren bir özellik, insan boyu. Diyoruz ki 1,79 orta boydur, 1,80 ve üzeri uzun boydur dediğimizi varsayalım. 1,79,5 olanla 1,80,5 olan arasında aslında 1 santim var. İkisi de norm, o sınırdan, o kategorik sınırdan yarımşar santim, biri aşağıda biri yukarıda, ama birisi bambaşka bir gruba ait oluyor. Diyelim ki basket takımı seçmesi yapıyoruz ve 1,80 üzerindeki de alıyoruz. 1,79,5 takıma giremiyor. Örneğin öyle düşünelim. Ya da
Evet.
adamı sabah ölçüyorsun boyunu 1,80,1, akşam ölçüyorsun, insanın boyu gün içinde değişir ya, 1,79,7. Sabahki seçmeye girersen kabul ediliyorsun. Yani o nedenle aslında bazen bunu psikiyatrik konularla ilgiliymiş gibi düşünsek de kararlarımız bazen kategorik olduğu zaman, kategorik durumlarda ister istemez tırnak içine alıyorum. Hani öyle olduğunu düşündüğümden değil, bir ayrım yapma gibi bir pozisyonda kalabiliyorsun. Şimdi bu bir işin birazcık daha doktorlarla yani temas yanı ama şeye baktığımızda yani bu nöroçeşitlilik kavramını tetikleyen hususlardan birisi bir kısım kişi yani aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yani neurodivergence'ı yani bu nöroçeşitli olma meselesi daha az gündeme geliyor. Çünkü orada aslında doğan farklılık kişinin normatif gruptan olan farkı o kadar rahatsız edici kişi açısından değil. Ama mesela otizm spektrum bozukluğu içinde olan kişilerin bilhassa yaşadıkları zorluklar daha keskin oluyor. Ve o yüzden bu konunun bayraktarlığını yapanlar arasında otizm tanılı bireyler daha çok. Çünkü sosyal sonuçları daha güçlü olduğu için ve sosyal olarak toplumdaki yerleriyle ilgili zorluklar yaşadıkları için bu nöroçeşitlik kavramı daha çok sahiplenilmiş vaziyette. Bir toplumun yani şöyle düşün, bir nöroçeşitlik kavramı, nöroatipik olan bireyler yani gelişimsel olarak bozuklukları var diye doktor olarak bizim tasvip ettiğimiz kişiler diyor ki ben sizin gibi olmaya çalışmaktan ötürü yıpranıyorum, yoruluyorum. Hatta işte kendimi kamufle edebilirsem ediyorum, kendimi sezdirmemeye çalışıyorum. Ben de bir bu tür bir çeşitliliğe özgü bir farklılığın olduğunu ve bu benim ruh sağlığımı bozuyor, yoruyor. Niye beni, siz niye benim dilimi öğrenmeye çalışmıyorsunuz diyor.
Evet. Yani
Ben de arada bir şey sorabilir
lütfen
miyim?
tabii ki ben böyle
Yani
çok
yok
başladım
rica
huzuruma.
ederim ya. Şey yani bu demin sözü edilen dikkat dağılımı meselesinde özellikle de ilginç olan kitaplarla daha kolay gidilebildiğini ama karmaşık zorlu kitaplarla da dikkat dağılımı oluyor deniyor. Ama ben başka bir kategoriden de müştekiyim eski deyimle. Dikkat dağılımı yaşla da epey fark ediyor gibi bir şey geldi bana. Yani dünyanın en ilginç kitaplarını bile okumakta zorluk çekmeye başladığım yaşlara
Çok
gelince
doğru.
buna ne diyeceğiz?
Aslında bu da mesela yani tabii dikkatin mesela dikkat üzerinden gidersek dikkatin etkilendiği çok sayıda antite var. Örneğin depresif olduğumuzda da bir duruma odaklanabilme kapasitemizde bir daralma oluyor bir tür. Ya da uykusuz olduğumuzda da yani anlatabiliyor muyum? Yaşla da aşınan özelliklerden birisi bu fonksiyonlar. Yani cildimizin kırışması gibi beynimizin de fonksiyonlarını sağlayan sistemlerde bir takım aşınmalar olabiliyor. Çocuklarda ise tersi yönden yani o gelişimin yolunda gitmemesi ya da gereken süratte olmaması nedeniyle olan farklılaşmalar bunlar. Şimdi nöroçeşitlik kavramının savunucuları diyorlar ki bu farklılaşmaları bir kategorize etmenin bu çocuklara faydası olmuyor. Aksine onların dışlanmasına sebep oluyor. Ben tam o kanıda değilim. Şundan dolayı. Çünkü kategorize etmek bazı durumlarda bir eğer yani birey için bir avantaj getirebilecek, onun yaşamdan hakkını almasını sağlayacak bir şekilde yapıldığı takdirde bu negatif etkinin olmadığını görüyorum. Örneğin şöyle düşünelim. Hani Ömer'in verdiği örnekteki gibi örneğin uzun bir paragrafı küçük parçalara bölerek diyelim ki sınav örneği klasik sorulduğu zaman diyelim ki dikkati dağınık bir çocuğun anlaması ve o soruya doğru yanıt üretmesi mümkün. Bunun için aslında Türkiye Cumhuriyeti yasalarında bile bunun için bir takım bu ayrıcalıkları sağlayan usuller var. O nedenle bazı durumlarda bu kategorik bakış, yani tıbbın bakışı biraz katı belki bakış diyebileceğimiz yarar sağlıyor. Şimdi o nedenle bir klinisyen olarak bizim işimiz, yani bir doktorun ya da bu alanda çalışan ruh sağlığı uzmanının değişik mesleklerden işi ızdırabı azaltmak. Yani bir ızdırap doğuyorsa o ızdırabı azaltmak üzerine olduğu için, fakat otizm konusundan düşündüğümüz zaman nöroçeşitliliği güven, yani o biraz daha bu tartışmaları daha alevlendiriyor. Çünkü orada şöyle bir şey var. Otizm spektrum bozukluğu diye anılan durumda toplumun ortak dilini, ve dil derken sırf lisan, konuştuğumuz lisan anlamında değil, jest, mimik, vücut hareketlerinden tut yaptığın şakalara kadar bütün bunların konuşmakta bir zorluk var aslında. Farklılık var ama bu zorluk yaratan bir farklılık ve kabul edilmeyi, arkadaş gruplarına dahil edilmeyi, bir işe girmeyi, bir işte tutunmayı birçok şeyi etkilediği için ve nöroçeşitlilik içinde işte otizm spektrumda olan bireyler diyorlar ki, yani bizi siz kendiniz gibi olmaya zorluyorsunuz ama biz kendi kendimiz olduğumuzda anlaşmakta zorluğumuz yok. Yani bir tür diaspora gibi tanımlayanlar var bu kavramı. O nedenle de bir azınlık muamelesi görmek gerektiğini savunuyorlar. Yani bir azınlığa, bir kültürel azınlığa verilen haklar gibi. Bu bakış açılarından biri, yani buradaki şeyde, ama buna kulak vermek de önemli. Çünkü burada uydurulmuş bir şey değil, insanların hissettiklerini, yaşadıklarından bahsediyorlar.
Evet. Ben de o zaman programın son kısmında konuyu gençlere ve çocuklara getireyim. Çünkü sen yetişkinlerin yanı sıra genç ve çocuk psikiyatrisi üzerine
Evet.
de uzmansın. Şimdi ne bileyim 20 sene önce hiç görmediğim bir şeyi daha yakın zamanlarda görür oldum. Mesela işte sınav vereceksin. 30 kişilik bir sınıfta mutlaka ve mutlaka en az bir iki çocuk çıkıyor. Bir
Bir
mektup getiriyor.
accommodation istiyor.
Evet, dekan yazmış diyor ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var bu öğrencide. Dolayısıyla işte herkesten 30 dakika daha fazla zaman
Doğru. Ben de
vermenizi rica.
bayağı böyle bir rapor imzalıyorum. Yani. Doğru.
Dolayısıyla yani bu anlamda toplumsal normların içine giriyor ve kabul görmeye başladı gibi geliyor bana. Öte yandan hep şunu da duyuyorum. Yani işte mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olduğunu düşünen yetişkin insanlar ya ben çocuklukta çok çektim ama kimse bilmiyordum yani meğerse dikkat eksikliğim varmış o
Evet.
yüzden keşke daha önce bilseydim bunu filan diyorlar. Bu anlamda belki bunun çocukluktan itibaren teşhis edilmesi ve ona göre davranılması bir avantaj. Sen kendi gördüğün insanlar üstünde ne gözlemliyorsun bu konuda?
Sağ ol Güven. Bu hakikaten gençlerin ve çocukların hayatta önemli bir nokta. Birincisi şu. Bu zorlukların, yani mesela şimdi bizi dinleyiciler arasında bir kısım kişi, mutlaka ortak dostlarımız bir sürü vardır. Açık Radyo topluluğu dinleyicileriyle ve programcılarıyla büyük bir camia aslında, güçlü, güzel bir camia. Ama içlerinde düşünenler olabilir ki, ya böyle diyorsunuz ama işte günümüzde hangi doktora gitse birisi dikkat eksikliği var diyor, yazıyor reçeteyi, raporu diyen birçok dinleyicimiz olduğundan da eminim. Dostlarım, dostça bunu söylediklerinden de eminim. Oradaki şey şu. Günümüzde efendim bunlar arttı mı? Yoksa bu bir para tuzağı mı? Bu ilaç şirketlerinin bir dalaveresi mi? Yani hepsi olabilir. Yani bunlar değildir diyecek bir şey de değiliz. Ama şöyle bir şey kesin. Yani kesin derken gördüğümüz. Günümüzde öğrenmek için gereken odaklanmayı sağlamak. Yani öğrenme derken bu bir beceri öğrenme de olabilir. Sadece ders diye düşünmeyelim. Gereken odaklanmayı sağlamak birçoğumuz için, biraz önce Ömer'in kendisinden verdiği, ben de verebilirim aynı örneği, çok daha zor. Daha çok şey yapmak gerekiyor. Daha çok gayret, efor gerektiriyor. Ve bu
Hem de nasıl?
bu eforu tüketen bir sürü etken var. Şimdi bu eforu tüketen etkenler sosyal medyadan tutun, günde yoksulluğa, işte Filistin'de olan katliamlara, Yahut iklim krizinin yarattığı ekolojik anksiyeteye kadar uzanan büyük bir alanda. Yani bizim aklımızı dolduran, ha, efendim önceki kuşakların da aklını dolduran mutlaka başka şeyler var. Bunun günümüzde daha çok olduğu etkisini düşünüyor. Bir bu var. O nedenle bir artış var. Yine de ama kategorik olarak baktığımızda bu artış işte toplumda %10-12 insanı etkileyecek, hayatını çok bozacak düzeyde etkiliyor. Fakat küçük yaştaki çocukların bir kısmında da bu sorun şu şekilde ortaya çıkıyor. Optimal olmayan öğrenme ortamları, yani ihtiyaçlara çok uygun olmayan öğrenme ortamlarının varlığı bile bu problemin tetikleyicisi oluyor. Yani örneğin 50 kişilik bir sınıfta olursanız, bu sınıftaki 100 çocuktan 20'si dikkat eksikliği, 50'de ne olacaksa o 5'e böyle 10 kişi olacaksa, 20 kişilik bir sınıfta olursanız bu 4 kişi oluyor. Bu da
Evet.
baktığınız zaman bir sosyoekonomik problem olarak karşımıza çıkıyor aslında. Ama yine de o 4 kişi de, o 20 kişi de hakikaten dikkat eksikliği problemini yaşıyor. İşte bir ilaç verdiğinizde ya da başka bir terapi yöntemi uyguladığınızda da faydası oluyor. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Nasıl hava kirliliği, astım hastalığını, oranını, prevalansını yani görülmesini arttırıyorsa, çevresel etkenlerin ile biyolojik etkenlerin çok etkileştiği bir alanda cereyan ediyor dikkatle ilgili sorunlar. Ya da çocukları okula normalde başladıkları senin benim başladığım yaşa göre daha küçük yaşta başlatırsan 2012'de Türkiye'de olduğu gibi dikkat bozukluğuna davetiye çıkartıyorsun. Yani çünkü biliyoruz ki yaş büyüdükçe bu fonksiyonlar nispeten daha iyi hale gelir 14-18 arasında ama o yaşa kadarki dönemde dikkat eksikliği yapacağını yani yapacağını yapıyor derken böyle korkunç bir şey oluyor anlamına demiyorum ama temel öğrenme becerilerini vesaire etkilediği gibi kendi kontrol becerilerini, planlama, tasarlama, bekleyebilme, başkasını da hayatımızda var olduğunu akıl edebilme gibi becerileri gelişmesine bozuyor. Ne oluyor o zaman? Arkadaşlık etme becerini de etkiliyor ve bu senin negatif arkadaşlıklar, deneyimler yaşamanı ve sen daha sonradan diyelim ki düzeldin, gitti her şey, tamamen her şey toparlandı ama o deneyimi yaşamış oluyorsun. O nedenle hani bu şikayet edenler bir parça haklılar. Ama biliyoruz ki çocukların hayatında anne babaların söz sahibi olduğu bir dünyadayız. Ve bazen anne babalar ikna olmazlarsa, zorlarına giderse, akıllarına yatmazsa hiçbir şey yapmıyorlar. O zaman burada kamunun rolü nedir dediğimizde okullara düşen çok rol olduğunu düşünüyorum bu konularda. Çocukların gelişimi açısından uygun platformlar olmaları açısından. O nedenle okullardaki çalışmaların, farkındalığın, öğretmenlerin bu konuda aydınlanmasının ve öğrenme ortamların çocuklara uygun hale, yaşama ortamlarının çocuklara uygun hale gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Metis Yayınları'ndan çıkma Çalınan Dikkat diye bir kitap var. Belki o kitabı tavsiye edebiliriz. Hani sosyal ve dışsal faktörleri dikkat üzerinde. Ama tabii ki burada biyolojik yapıda yani beynin odaklanma fonksiyonlarının gelişmesinde rolü olan sistemlerin bazı bireylerde toplumda %10-15'e varan bireyde diğerlerine göre daha gecikmeli olmasının günümüz toplumunda negatif sonuçları var. Bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da bu amaçla ortaya çıkmış bir kavram. Öyle değil.
Evet, süreyi de
Evet.
bitirdik galiba.
Bitti mi ya? Ben daha uzun sanıyordum.
Bitti, evet. Teşekkür ederiz. Yani bundan şunu anlıyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da genel olarak nöroçeşitlilik ve onunla ilgili konularda hem ilgili hem bilgili hem proaktif olmak aslında okullar, öğretmenler açısından da veliler açısından da önemli. İnsanların hayatlarını da aslında iyileştirmek yönünde bir etkisi olabiliyor. Bu programda
Herkesin iyi bir hayat yaşama hakkı var. Yani bu hakkın yerine getirilmesi için nöroçeşitlilik bir perspektif veriyor. Medikal modelin veya sosyal engellilik modelinin bunu karşılayıp karşılamadığı ile ilgili tartışmalara belki başka bir zaman değiniriz. Ama bir eşitlikçilik perspektifine ihtiyaç olan bir alan. Ve burada biraz önce senin bahsettiğin işte raporlar, bazı çocuklara bir takım ayrıcalıkların tanınması, belki yanlışlıkla yapılan uygulamalar da oluyordur belki. O başka bir kenar ama temelde bir eşitlik projesi bu.
Evet, çok
Evet.
önemli.
Peki.
Evet.
Çok teşekkürler.
Ben
Bugün konu
teşekkür ederim.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör ve Yale Üniversitesi'nde araştırmacı, psikiyatrist Profesör Yankı Yazgan'dı. Kendisiyle ilgili daha çok bilgiyi yankıyazgan.com internet sitesinde de bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Yankı.
Ve
Ben
aynı
teşekkür
zamanda
ederim.
da Açık Radyo programcılarından da. Güzel bir
Evet. Güzel Günler programı. Şule Yazgan da yapımcısıydık.
Şule Yazgan'la beraber
Evet. Hem
24
yani 2001-2002.
evet.
1000 tane başka niteliği de var burada atladık ama
Yok, rica
evet
ederim.
çok
Gayet
teşekkürler.
teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Herkese teşekkürler.
Çok
Hoşça
teşekkür
kalın.
ederim. Sevgiler.
Bay bay.